Merhaba, ben Yusuf. Ninenar Treye Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Gerald Posner'in Tanrı'nın Bankacıları adlı çalışması. Vatikan'ın yaklaşık 200 yıla yayılan mali tarihini inceleyen araştırmacı gazetecilik türünde bir kitaptır. Eser. Dini inanç ya da Katolik öğretisinin açıklamasından çok, kutsal makamın servet biriktirme biçimlerine, mali kurumlarına ve bunların siyasal nüfuzla ilişkisine odaklanır. Merkezde, resmi adı Dini Eserler Enstitüsü olan ve yaygın biçimde Vatikan Bankası diye anılan kurum vardır. Posner, arşiv belgeleri, basına yansımış soruşturmalar ve finansal kayıtlar üzerinden kapalı bir bürokrasinin denetim sorunlarını ele alır. Banco Ambrosiano skandalı ve Roberto Calvi'nin ölümü gibi çok bilinen olaylar anlatının önemli duraklarını oluşturur. Kitabın temel amacı, manevi yoksulluk ve yardım söylemiyle büyük ölçekli mali güç arasındaki gerilimi görünür kılmaktır. Yazar ayrıca Papa Francis'in şeffaflık ve reform girişimlerini inceler, ancak kurum içi direncin bu girişimleri ne ölçüde sınırladığını da sorgular. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Vatikan Bankası'nın gizlilik kültürü ve denetim açığı, kitapta Vatikan Bankası. Yalnızca mevduat ve ödeme işlemleri yapan teknik bir kuruluş olarak değil, egemen bir şehir devletinin koruması altında çalışan istisnai bir mali yapı olarak değerlendirilir. Vatikan'ın kendine özgü hukuki statüsü. Uzun süre bankanın ulusal düzenleyicilerden ve olağan kamusal denetimden farklı koşullarda faaliyet göstermesine yol açmıştır. Posner'in incelemesinde sorun, gizliliğin tek başına varlığı değildir. Esas mesele, gizlilikle birlikte hesap verme mekanizmalarının zayıflaması, müşteri ilişkilerinin yeterince izlenmemesi ve kararların dar bir idari çevrede toplanmasıdır. Bu ortam, meşru dini ve hayır amaçlı işlemleriyle şüpheli para hareketlerinin ayrıştırılmasını zorlaştırabilir. Yazar, mali kurumlarda itibarın yalnızca manevi otoriteyle korunamayacağını vurgular. Etkili denetim, açık sorumluluk zinciri, bağımsız inceleme ve tutarlı kayıt düzeni gerekir. Bu çerçeve, Vatikan örneğinin ötesinde, özel ayrıcalıklar taşıyan tüm kurumlar için anlamlıdır. Kitap, kapalı sistemlerin dış eleştiriyi düşmanlık gibi görme eğiliminin, hataları erken düzeltme imkanını da azalttığını gösterir. Böylece mali şeffaflık, sadece teknik bir uyum meselesi değil, kamusal güvenin koşulu haline gelir. İkinci olarak, Banco Ambrosiano çöküşü ve Roberto Calvi vakasının kurumsal anlamı, Posner'in anlatısındaki en çarpıcı bölümlerden biri. 1910'de çöken Banco Ambrosiano çevresindeki olaylardır. Bankanın başkanı Roberto Calvi, çöküşün hemen öncesinde Londra'da ölü bulunmuş. Olay yıllarca süren tartışmaların ve soruşturmaların konusu olmuştur. Kitap bu vakayı tek bir kişinin ahlaki zaafı olarak sunmak yerine karmaşık iştiraklar, deniz aşırı şirketler, siyasal bağlantılar ve yetersiz gözetim içeren daha geniş bir mali ağın parçası olarak ele alır. Vatikan Bankası'nın Ambrosiano ile ilişkisi, kurumun uluslararası finans içindeki etkisinin ve taşıdığı itibar riskinin anlaşılması bakımından önemlidir. Posner, resmi sorumluluk ile fiili etki arasındaki farkı özellikle görünür kılar. Bir kurum doğrudan her işlemi yönetmese bile, garantiler, bağlantılar ya da denetimsizlik aracılığıyla büyük sonuçlar doğuran bir sistemin parçası olabilir. Vaka aynı zamanda mali skandallarda basit açıklamalara duyulan isteği sınar. Suç, ihmal, kişisel çıkar ve kurum kültürü çoğu zaman birbirinden kolayca ayrılmaz. Bu nedenle kitap, Ambrosiano olayını sansasyonel bir gizemden ziyade, sınır ötesi finansın şeffaf olmayan yapılarda nasıl denetlenemez hale gelebildiğine dair bir inceleme olarak kullanır. Üçüncü olarak, manevi otorite ile maddi servet arasındaki kalıcı gerilim, Tanrı'nın Bankacıları Katolik Kilisesi'nin yoksulluk, hayırseverlik ve ahlaki sorumluluk öğretisiyle tarih boyunca oluşmuş maddi kaynakları arasındaki gerilimi temel bir soru olarak işler. Posner'in amacı, inananların kişisel inancını yargılamak değildir. Daha çok, büyük bir dini kurumun toprak, bağış, yatırım ve siyasi ilişkiler yoluyla biriken varlıkları nasıl yönettiğini sorgular. Bu ayrım önemlidir çünkü bir kurumun ruhani görevi ile idari ve mali çıkarları aynı şey değildir. Kitapta servet, yalnızca gelir veya mülk toplamı olarak görülmez. Servet, bağımsız hareket etme, diplomatik nüfus kurma, krizlerde pazarlık gücü kazanma ve bilgi akışını kontrol etme kapasitesidir. Dolayısıyla mali tarih aynı zamanda iktidar tarihidir. eserin eleştirel yönü burada yoğunlaşır. Yoksullara hizmet iddiasındaki bir kurum, kaynaklarının kökenini, kullanımını ve yöneticilerinin sorumluluğunu ne kadar açık biçimde açıklamalıdır? Posner bu soruyu tarihsel örnekler ve modern skandallar arasında bağ kurarak sürdürür. Okur açısından kitap, dini kurumlara özgü bir çelişkiyi değil. Yüksek ahlaki iddialarla çalışan tüm büyük kuruluşlarda görülebilecek yönetim sorununu düşünmeye davet eder. Dördüncü olarak siyaset. Savaş dönemi diplomasisi ve uluslararası mali ağlar, Posner, Vatikan maliyesini İtalyan sınırları içinde kalan bir banka hikayesi olarak anlatmaz. Eser, papalığın diplomatik statüsünün, Avrupa siyasetindeki değişimlerin ve uluslararası sermaye ağlarının mali kararlarla nasıl iç içe geçtiğini inceler. Özellikle 20. yüzyılda savaşlar, ideolojik mücadeleler ve rejim değişiklikleri. Vatikan'ın hem varlıklarını koruma hem de siyasi konumunu sürdürme çabalarını etkilemiştir. Kitapta Nazi Almanyası ile 1930'da yapılan konkordato da dini ve diplomatik kararların mali ve kurumsal sonuçlarından ayrı düşünülemeyeceği bağlamında yer alır. Savaş sonrasında bazı Nazi, savaş suçlularının kaçışına yardım eden ağlar konusunda üst düzeyin adamlarının rolüne ilişkin tartışmalarda bu geniş tarihsel çerçevede değerlendirilir. Posner'in yaklaşımı, kurumların siyasi baskı altında verdiği kararları aklamaz, fakat bunların dönemin güç dengeleri içinde oluştuğunu göstermeye çalışır. Bu yönüyle çalışma, mali işlemlerin tarafsız ve yalıtılmış olmadığını hatırlatır. Bankacılık ilişkileri, diplomatik dokunulmazlıklar, ideolojik yakınlıklar ve uluslararası bağlantılar birbirlerini güçlendirebilir. Kitap, okuyucuya kurumsal paranın hareketini izlerken, onu mümkün kılan siyasi koruma alanlarını da inceleme gereğini öğretir. Son olarak, Papa Francis'in reform girişimleri ve yerleşik bürokrasinin direnci, kitabın güncele en yakın kısmı. Papa Francis'in göreve geldikten sonra Vatikan maliyesinde şeffaflık ve düzenleme sağlamaya dönük çabalarını ele alır. Posner, bu girişimleri sıradan bir idari yenilenme olarak görmez. Çünkü reform yapılmak istenen yapı, uzun geçmişi, farklı makamları, iç ittifakları ve gizlilik alışkanlıkları olan bir bürokrasidir. Mali hesapların gözden geçirilmesi, denetim standartlarının güçlendirilmesi ve şüpheli ilişkilerin ayıklanması gibi adımlar yalnızca teknik uzmanlık değil. Güçlü bir siyasi irade de gerektirir. Kitap, Francis'in niyetini genellikle ciddi bir reform arzusu olarak sunarken sonuçların kesin ve tamamlanmış olduğunu iddia etmez. Bu temkin, eserin önemli özelliklerinden biridir. Bir kurumda yeni kurallar koymak ile bu kuralları yerleşik davranışlara dönüştürmek arasında büyük fark vardır. Yetki çatışmaları, bilgiyi elinde tutan görevliler ve kurumsal itibar kaygısı değişimi yavaşlatabilir. Posner'in vardığı genel izlenim, mali reformun tek bir liderin kararıyla bitmeyeceğidir. Kalıcı değişim için bağımsız denetim, açık raporlama, yaptırım kapasitesi ve kişilere değil kurallara dayalı bir yönetim gerekir. Bu bölüm, kitabın tarihsel eleştirisini güncel bir yönetim sorununa bağlar. Sonuç olarak Tanrı'nın bankacıları, din tarihiyle finans tarihinin kesişiminde. Özellikle kapalı kurumların güç kullanımını anlamak isteyen okurlar için güçlü bir seçenektir. Vatikan, papalık, Avrupa siyaseti, bankacılık skandalları ve araştırmacı gazetecilikle ilgilenenler kitaptan en fazla yararı sağlar. Ayrıca uyum, denetim, kurumsal yönetim ya da itibar riski alanlarında çalışanlar için de somut düşünme malzemesi sunar. Eserin pratik değeri, karmaşık mali yapılarda yalnızca bilanço rakamlarına bakmanın yeterli olmadığını göstermesidir. Hukuki ayrıcalıklar, siyasi ilişkiler, aracılar, kurum kültürü ve bilgi gizliliği birlikte değerlendirilmelidir. Entelektüel düzeyde ise kitap, manevi otoritenin mali hesap verebilirlikten muaf olup olamayacağı sorusunu canlı tutar. Benzer Vatikan kitapları çoğu zaman papalık siyasetine, günlük kurum yaşamına veya doktrinal tartışmalara yoğunlaşır. Posner'in çalışmasını ayıran nokta, uzun dönemli tarih anlatısını finansal soruşturmanın merciğiyle birleştirmesidir. Banco Ambrosiano gibi bilinen vakaları tek başına ele almak yerine, bunları servet, diplomasi, bürokrasi ve denetimsizlikten oluşan daha geniş bir sistemin içine yerleştirir. Bununla birlikte yoğun isimler, kurumlar ve olaylar bazı okurlar için yorucu olabilir. Yine de kapsamlı kaynak kullanımı ve eleştirel odağı sayesinde. Vatikan'ın ekonomik gücünü anlamaya yönelik en dikkat çekici popüler araştırmalardan biri olarak öne çıkar. Destek olmak isterseniz Gerald Posner kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.